Ayrım 13, sayfa 143. 3. Ortalık yatıştıktan sonra Percy bir kez Delacroix'a bağırmak dışında ağzını açmadı. Bu büyük olasılıkla taktik bir davranıştan çok geçirdiği şokun etkisiyleydi. Bana göre Percy Wetmore'un taktik yeteneği Ankara Afrikalı'nın yerli kabileleri kadar da ancak. Ama yine de böylesi çok daha iyiydi. Çünkü eğer Brutal'ın onu nasıl duvara ittiği hakkında mızmızlanmaya ya da neden hiç kimsenin E. Bloch'a zaman zaman Willy Wharton gibi kötülerin de gelebileceğini kendisine söylemediğinden yakınmaya başlasaydı sanırım onu öldürürdük. Sonra da yeşil yoldan yepyeni bir biçimde yürürdük. Düşünecek olursanız oldukça komik bir fikir. Beyaz Sıcaklık filmindeki James Cagney gibi yapma fırsatını kaçırdım. Her neyse, Dan'ın nefes almaya devam edeceğinden ve oracıkta bayılmayacağından emin olduktan sonra Harry ile Brutal onu revire götürdüler. Arbede sırasında hiç sesini çıkarmamış olan Delacroix (parantez) daha önce pek çok kez hapse girmişti ve ne zaman çenesini kapaması gerektiğini, ne zaman yeniden konuşabileceğini iyi biliyordu. Harry ile Brutal, Dan'ı götürürken koridordan aşağı yüksek sesle bağırmaya başladı. Neler olduğunu öğrenmek istiyordu. Sanki anayasal hakları ihlal edilmiş sanırdınız. ''Kapıcının ufaklık!'' diye bağırdı Percy. Öfkeden boynunun iki yanındaki damarlar kabarmıştı. Elimi koluna koyduğumda gömleğinin altında titrediğini hissettim. Bunun bir kısmı önceki olayın korkusuydu tabii. Parantez. Zaman zaman kendime hatırlatmam gerekiyordu. Percy yalnızca 21 yaşında, Wharton'dan fazla büyük değil. Ama çoğunun öfke olduğunu sanıyorum. Delacroix'dan nefret ediyordu. Neden bilmiyorum ama ediyordu işte. Percy, git bak bakalım Müdür Morris hala burada mı? Dedim. Buradaysa olanlar hakkında sözlü rapor ver. Eğer yetiştirebilirsem yazılı raporumun yarın masasında olacağını söyle. Percy bu sorumluluk karşısında gözle görünür biçimde şişindi. Birkaç korkunç saniye selam bile vereceğini sandım. Peki efendim, söyleyeceğim. En başından E blokta durumun normal olduğunu söyle. Bu bir hikaye değil ve müdür gerilimi arttırmak için lafı uzatmandan hiç hoşlanmayacaktır. Uzatma. Tamam, haydi git. Kapıya doğru gitti, sonra döndü. Ondan kesinlikle bekleyeceğiniz tek şey karşı çıkmaktı. Oysa şu anda her şeyden çok gitmesini istiyordum. Karnım yanıyordu ama o şimdi de gitmek istemiyormuş gibiydi. Sen iyi misin Paul? Diye sordu. Ateşin çıkıyor olabilir mi? Grip falan, yüzün ter içinde. Ufak bir rahatsızlık geçiriyor olabilirim ama genelde iyiyim, dedim. Haydi Percy, müdüre anlat. Başını sallayıp çıktı, Tanrı'ya şükür. Kapı kapanır kapanmaz ofisime daldım. Nöbet masasını boş bırakmak kurallara aykırıydı. Ama artık bunu aldıracak durumda değildim. Durum kötüydü, bütün o sabah olduğu gibi. Masanın arkasındaki küçücük tuvalete girip idrar boşaltmadan önce pantolonumu indirmeyi başardım. Ama ucu ucuna. İşemeye başlarken çığlığımı bastırmak için elimi ağzıma kapatmam gerekti. Ve bir elimle lavabonun kenarına yapıştım. Burası benim evim değildi. Orada istersen diz çöküp odunların yanına işeyebilirdim. Ama burada diz çöksem yerlere akacaktı. Ayakta kalmayı ve bağırmamayı becerebildimse de her ikisi için de çok zorlandım. Sanki idrarım küçücük cam kırıklarıyla dolu gibiydi. Tuvaletten rutubetli, tatsız bir koku geliyordu. Ve suyun üzerinde beyaz köpüklerin yüzdüğünü görebiliyordum. Askıdan havluyu alıp yüzümü sildim. Ter içindeydim. Her yanımdan akıyordu. Metal aynaya bakınca ateşi yükselen bir adamın kıpkırmızı yüzünü gördüm. 38-39, hiç bilmemek en iyisiydi belki de. Havluyu yerine astım, sifonu çektim ve ağır ağır ofisimi geçerek koğuş kapısına doğru yürüdüm. Bill Dodge ya da bir başkasının gelip üç mahkumu yalnız başlarını göreceklerinden korkuyordum. Ama içerisi boştu. Wharton hala ranzasında baygın yatıyordu. Delacroix susmuştu. Ve birdenbire John Coffey'nin hiç ses çıkartmamış olduğunu fark ettim. Bu da kaygı vericiydi. Yoldan aşağı yürüyüp Coffey'nin hücresine bir göz attım. Ölüm hücresinde en yaygın olan iki yöntemden biriyle intihar etmiş olabileceğini düşünüyordum. Ya pantolonuyla kendini asarak ya da bileklerini kemirerek. Sonunda öyle bir şey olmadığı ortaya çıktı. Coffey yalnızca ranzasının kenarına oturmuş, elleri kucağında hayatta gördüğüm en iri adam o garip, nemli gözleriyle bana bakıyordu. Patron, dedi. Ne var koca oğlan? Seni görmem gerek. Şu an yüzüme bakmıyor musun John Coffey? Buna hiçbir şey demedi. Yalnızca o garip bakışlarıyla beni incelemeye devam etti. İçimi çektim. Bir saniye koca oğlan. Hücresinin parmaklıklarının önünde duran Delacroix'a baktım. Evcil mahallesi Mr. Jingles, parantez. Delacroix Mr. Jingles'ı numara yapmak üzere eğittiğini söylerdi. Ama yeşil yolda çalışan bizler Mr. Jingles'ın kendi kendine eğittiği konusunda hemfikirdik. Yükseklere asılmış halkalarda atlayıp duran cambazlar gibi hiç aralıksız onun ileri uzattığı ellerinin birinden diğerine sıçrayıp duruyordu. Kocaman gözleri vardı ve kulaklarını ince kahverengi kafasına yapıştırmıştı. Farenin Delacon'un sinirliliğine tepki verdiğinden hiç kuşkum yok. Ben seyrederken Delacon'un pantolonunun paçasından aşağı inip duvarın önünde duran parlak renkli makaranın yanına gitti. Makarayı Delacon'un ayağının yanına itip hevesli ona baktı. Ama küçük Kajun arkadaşını hiç aldırmadı. En azından o an için. ''Ne oldu patron?'' diye sordu Delacon. ''Kim yaralandı?'' ''Her şey yolunda,'' dedim. ''Yeni oğlan bir aslan gibi daldı içeri ama şimdi kuzu gibi oldu. İyi biten her şey iyidir.'' ''Henüz bitmiş değil,'' dedi Delacon koridordan yukarı. Wharton hücresine doğru bakarak ''Hakikaten kötü adam.'' ''Pekala,'' dedim. ''Seni kaygılandırmasına izin verme Del. Hiç kimse seni avluda onunlayıp atlamaya zorlamayacak.'' Kafi ranzasından kalkarken arkamdan bir gıcırtı duydum. ''Patron Ekim,'' dedi yeniden. ''Seninle konuşmam gerek.'' Ona doğru döndüm. Sorun yoktu. Konuşmak benim işimdi. Bir yandan da titrememeye çalışıyordum. Çünkü ateş bazen olduğu gibi titremeye dönüşmüştü. Hala içi yarılıp da kor ateşle doldurulmuş, sonra yeniden dikilmiş duygusu veren karnım dışında. Hafif ve sakin bir sesle konuşmaya gayret ederek ''Konuş bakalım John Caffey'' dedim. Eblua geleli beri ilk kez Caffey sanki gerçekten burada, aramızda gibi görünüyordu. Gözlerinin kenarlarından hemen hemen hiç dinmeden akan yaşlar durmuştu. En azından şimdilik. Ve baktığı yeri gördüğünü biliyordum. Paul Ekim'i, Eblua'nın kas çobanını görüyordu şu anda. Dönebilmeyi ve yaptığı korkunç şeyi geri alabilmeyi istediği yeri değil. ''Hayır'' dedi, ''buraya gelmelisin.'' Hala yumuşak bir sesle konuşmaya çalışarak ''Biliyorsun bunu yapamam'' dedim. ''En azından şu anda olmaz. Şimdilik burada yalnızım ve sen benden 1,5 ton daha ağırsın. Bugün bir olay yaşadık. O kadarı yeter. O yüzden senin için fark etmezse parmaklıkların arasından bir sohbet yapalım ve lütfen.'' Parmaklıkları o kadar sıkı yapışmıştı ki eklem yerleri solmuş, tırnakları bembeyaz olmuştu. Yüzü sıkıntıyla kasılmış, o garip gözler benim anlayamadığım bir yakarışla doluydu. ''Belki de o kadar hasta olmasaydım anlayabilirdim.'' diye düşündüğümü anımsıyorum. Ve sonra olan biten boyunca da ona yardımcı olabilirdim. Bir insanın neye ihtiyacı olduğunu bilirseniz adamı tanımış olursunuz genellikle. ''Lütfen patron Ekim, içeri gelmelisin.'' Bu duyduğum en çılgınca şey diye düşündüm. Ama sonra daha da çılgınca bir şeyin farkına vardım. Bunu yapacaktım. Kemerimden anahtarları çıkarmış, John Caffey'nin hücresininkini arıyordum. İyi günümde beni dizlerine koyup çalı çırpı gibi kırabilirdi ve üstelik ben iyi günümde de değildim. Yine de yapacaktım. Yalnız başıma ve katillerle uğraşırken aptallıkla gevşekliğin sizi nerelere götürebileceğini sanki şekli çizilmiş gibi gördükten yarım saat sonra. Bu kara devin hücresini açacak, içeri girecek ve onunla oturacaktım. Eğer görülürsem o aptalca bir şey yapmasa bile işimden olabilirdim ama yine de yapacaktım. Dur dedim kendi kendime, dur şimdi Paul, ama durmadım. Bir anahtarı üst kilide taktım, bir diğerini alt kilide ve kapıyı arkaya ittim. Delacon, ''Biliyor musun patron, bu belki de o kadar iyi bir fikir değil.'' dedi. Sizi o kadar endişeliydi ki başka koşullar altında olsa herhalde gülerdim. Arkama bakmadan ''Sen kendi işine bak, ben de benimkine.'' dedim. Gözlerimi John Caffey'ninkilere dikmiştim. Sanki gözlerim onunkilere çivilenmişti. Tıpkı hipnotize olmak gibiydi. Kendi sesim kulaklarıma derin bir vadiden yankılanıyormuş gibi geliyordu. Belki gerçekten hipnotize olmuştum. Uzan ve dinlen biraz. Delacon titreyen bir sesle ''Tanrım, burası bir tımarhane.'' dedi. ''Mr. Jingles neredeyse beni kızartsalar da bu iş bitse diye düşünüyorum.'' Caffey'nin hücresine girdim. Ben ileri doğru adım atarken o yana çekildi. Ranzasına yaslanınca o kadar iriydi ki yatak ancak baldırlarına geliyordu, oturdu. Gözlerini gözlerimden hiç ayırmadan yanına şilteye pat pat vurdu. Yanına oturunca kolunu omzuma doladı. Sanki sinemaya gitmişiz de ben kız arkadaşıymışım gibi. ''Ne istiyorsun John Caffey?'' diye sordum. Hala o kederli sakin gözlere bakıyordum. ''Yalnızca yardım etmeyi.'' dedi. Yapmayı pek istemediği bir işle karşılaşmış bir adam gibi içini çekti. Sonra elini karnıma, göbeğin tam altındaki o kemik çıkıntısının üzerine koydu. ''Hey!'' diye bağırdım. ''Çek şu Allah'ın cezası elini.'' O an içimden bir şimşek, kocaman ağrısız bir şok geçti. Yatağın üzerinde sıçrayıp sırtımı büktüm ve aklıma ihtiyar tuttum. ''Pişiyorum, pişiyorum, ben pişmiş bir hindiyim.'' diye bağırması geldi. Hiçbir sıcaklık, elektrik duygusu yoktu. Ama bir an her şeyden renk fışkırıyormuş, sanki dünya limon gibi sıkılmış da terliyormuş gibi geldi. John Caffey'nin yüzündeki bütün gözenekleri, dalgın gözlerindeki her bir kan damarını, çenesindeki ufacık bir yara izini görebiliyordum. Parmaklarımın havada pençe gibi kıvrıldığını ve ayaklarımın Caffey'nin hücresinin zeminini dövdüğünün farkındaydım. Sonra bitti. Benim idrar yolları iltihabımda, karnımdaki sıcaklıkta, o tatsız zonklamada geçti ve ateşim düştü. Ateşin döktürdüğü teri hala hissediyor ve kokusunu da duyabiliyordum ama geçmişti işte. Deloko tiz bir sesle ''Neler oluyor?'' diye bağırdı. Sesi hala çok uzaklardan geliyordu ama Caffey öne doğru eğilip gözlerini benimkilerden ayırınca Caju'nun sesi de birdenbire netleşti. Sanki birisi kulaklarımdaki pamukları ya da tıkaçları çekip çıkarmıştı. ''Sana neler yapıyor?'' Cevap vermedim. Caffey iki büklüm eğilmiş, yüzü kasılıyor, gırtlağındaki kaslar oynuyordu. Gözleri de yuvalarından uğramıştı. Boğazına tavuk kemiği kaçmış bir adama benziyordu. ''John!'' dedim, sırtına vurdum. Aklıma başka bir şey gelmedi. ''John, sorun ne?'' Elimin altında titredi ve tatsız bir yutkunma giyilme sesi çıkardı. Ağzı tıpkı ısırmak için ağzını açan bir atınki gibi açıldı. Dudakları bir tür çaresiz sırıtışla dişlerinin üzerinde gerilmişti. Sonra dişleri de açıldı ve nefesiyle keneye benzer küçücük kara böceklerden oluşan bir bulut üfledi. Çılgınca dizlerinin arasında dolandılar, bembeyaz oldular, sonra gözden kayboldular. Birdenbire dizlerimin bağı çözüldü. Sanki karnımdaki kaslar boşalmış gibiydi. Caffey'nin hücresinin taş duvarına yaslandım. Tekrar tekrar ''Tanrım, Tanrım, Tanrım'' dediğimi ve ateşin bana hayaller gördürdüğünü düşündüğümü anımsıyorum. O kadar. Sonra Deleko'nun bağırarak yardım istediğinin farkına vardım. Bütün dünyaya avazı çıktığı kadar John Caffey'nin beni öldürdüğünü haykırıyordu. Caffey üzerime eğilmişti. ''Tamam ama ayağınızca iyi olduğumdan emin olmak için. Kes sesini Del'' dedim ve ayağa kalktım. Karnıma acının saplanmasını bekledim ama olmadı. Daha iyiydim gerçekten. Bir an için başım döndüyse de uzanıp Caffey'nin hücresinin kapısına tutunana dek geçti. Tamamen iyiyim. Deloko ''Çıkmalısın oradan'' diye bağırdı. Küçük bir çocuğa elma ağacından inmesini bağıran yaşlı bir kadın gibiydi. ''Koğuşta kimse yokken orada olmaman gerekir.'' Dev ellerini ağaç gövdesi gibi dizlerine koymuş oturan John Caffey'e baktım. O da bana baktı. Başını birazcık kaldırması gerekiyordu ama fazla değil. ''Ne yaptın koca oğlan?'' diye sordum alçak bir sesle. ''Ne yaptın bana?'' ''Yardım ettim.'' dedi. ''Yardım ettim değil mi?'' ''Evet sanırım ama nasıl yardım ettin?'' Başını salladı. Sağa, sola, sonra tam ortaya. Nasıl yardım ettiğini, parantez, nasıl iyileştirdiğini bilmiyordu ve sakin yüzü buna hiç daldırmadığını gösteriyordu. Sanki ben de 4 Temmuz yarışlarında son 10 metrede en öndeysem koşmanın mekaniğini aldırır edermişim gibi. Ona hasta olduğumu nasıl bildiğini sormayı düşündüm ama kuşkusuz aynı biçimde başını sallayacaktı. Bir yerlerde okuduğum ve hiç unutmadığım bir deyiş vardı. Bir gizin içine sarılmış bir bilmece gibi bir şey. İşte John Caffey buydu ve sanırım geceleri uyuyabiliyor olmasının tek nedeni aldırış etmemesiydi. Bizim koca olan ismini biliyordu ve hemen hemen önem verdiği tek şey de buydu. Benim için bunu vurgulamak istermiş gibi başını bir kez daha ağır ağır salladı. Sonra yüzünü duvara dönüp ellerini sol yanağının altında bir yastık gibi birleştirdi ve yattı. Bacakları baldırlarından itibaren yatağın ayak ucundan sarkıyordu. Ama bu onu hiç de rahatsız etmiyor gibiydi. Gömleğinin arkası sıyrılmış, sırtındaki çaprazlama yara izleri görülüyordu. Hücreden çıktım, kapıyı kilitledim. Sonra hücre kapısının parmaklıklarına sarılmış duran ve endişeyle belki de biraz korkuyla bana bakan Deloko'ya döndüm. Mr. Jungle sonsuna tünemiş, bıyıkları titriyordu. ''O kara adam sana ne yaptı?'' diye sordu. ''Ne gris gris, sana gris gris mi yaptı?'' Kajun aksanıyla konuşuyordu. ''Neden söz ettiğini anlamıyorum da.'' ''Nah anlamıyorsun, şuna bak, hep değişik, yürümek bile farklı patron.'' Herhalde haklıydı, yürümen fark etmişti. Karnımda harika bir sakinlik, beni neredeyse mutluluktan uçuracak bir rahatlık vardı. Şiddetli acı çektikten sonra iyileşen herkes ne demek istediğimi anlar. ''Her şey yolunda Del'' diye direttim. John Caffey bir kabus görmüş, hepsi bu. Deloko ısrarla ''O bir gris grisçi'' dedi. Dudaklarının üzerinde boncuk boncuk terler vardı, fazla bir şey görmemişti. Ama gördükleri onu öylesiye korkutmaya yetmişti. O bir hodocu. Deloko uzanıp fareyi eline aldı. Avucunun içinde tutup yüzüne kaldırdı. Cebinden onane şekerlerinden pembe bir parça çıkarttı. Uzattı ama ilk başta fare bunu reddetti. Boynunu uzatıp tıpkı bir çiçek buketini koklar gibi adamı kokladı. Küçücük damla gözleri sanki mutluluktan birer çizgi olmuştu. Delacroix'un burnunu öptü ve fare de burnunun öpülmesine izin verdi. Sonra ikram edilen şeker parçasını alıp çiğnemeye başladı. Delacroix bir anda onu seyretti. Sonra bakışlarını bana çevirdi. Birden anladım. ''Sana fare söyledi.'' dedim. ''Haksız mıyım?'' ''Evet.'' Tıpkı ismini sana fısıldadığı gibi. Evet, kulağıma fısıldadı. Yat aşağı der dedim. Biraz dinlen. Tüm bu fısıldaşmalar seni çok yormuştur. Bir şeyler daha söyledi. Sanırım beni kendisine inanmamakla suçluyordu. Sesi yine çok uzaklardan geliyor gibiydi. Nöbet masasına dönerken sanki hareket etmiyor da havada uçuyordum. Her iki yanımdan tıpkı tekerlekler üzerindeki film saatleri gibi hücreler akıp gidiyordu. Normal bir biçimde yerime oturmaya başlamıştım ki yarı yolda dizlerimin bağı çözüldü ve Harry'nin önceki yıl evinden getirip iskemleye koyduğu mavi minderin üstüne düştüm. Eğer iskemle orada olmasaydı sanırım doğruca yere oturacaktım. Orada oturmuş daha 10 dakika önce bir orman yangını gibi yanan karnımdaki rahatlığı hissediyordum. Yardım ettim, değil mi? John Coffey öyle demişti ve bedenim konusunda haklıydı. Aklım ise bambaşka bir durumdaydı ama. Ona hiç de yardımı dokunmamıştı. Gözlerim masanın köşesindeki teneke tablanın altında tuttuğumuz formlara takıldı. En tepede koğuş raporu yazıyordu ve sayfanın yarısında olağan dışı tüm olayları bildirin başlığı altında boş bir bölüm vardı. Bu akşamki raporum için işte o bölümü kullanacak, William Wharton'un renkli gelişini anlatacaktım. Ya John Coffey'nin hücresinde bana olanlar, kendimi Brutal'un ucunu yalayıp durduğu o kurşun kalemi alıp büyük harflerle tek bir sözcük yazarken görüyordum. Mucize. Komik olması gerekirdi. Ama gülümsemek yerine birdenbire ağlamak üzere olduğumu hissettim. Ellerimi yüzüme kapattım. Hıçkırıklarımı boğmak için avuçlarımı ağzıma bastırdım. Çünkü tam yatışmaya başlamışken deliyi yine korkutmak istemiyordum. Ama hiç hıçkırmadım. Gözyaşı da dökmedim. Birkaç dakika sonra ellerimi indirip kavuşturdum. Neler hissettiğimi bilmiyordum ama kafamdaki tek belirgin düşünce kendimi biraz daha kontrol edene dek koğuşa kimsenin gelmemesiydi. Yüzümde ne göreceklerinden korkuyordum. Önüme bir koğuş raporu formu çektim. Son problem çocuğumun dans tanıtına neredeyse boğuşunu anlatmak için biraz daha sakinleşene dek bekleyecektim. Bu arada kalan bürokratik saçmalıkları doldurabilirdim. El yazımı biraz garip, belki titrek olacağını sanıyordum ama her zamanki gibi görünüyordu. Başladıktan 5 dakika kadar sonra kalemi elimden bıraktım ve ofisimin yanındaki tuvalete gittim. Çok fazla sıkışmamıştım ama bana neler olduğunu bir deneyecek kadarını becerebilirim diye düşündüm. Orada dikilmiş işemeyi beklerken tıpkı o sabahki gibi sanki minicik cam kırıkları döküyormuş gibi hissedeceğimden emindim. Beni yalnızca hipnotize etmişti ne de olsa ve bu da acıma rağmen içimi rahatlatacaktı. Ne var ki hiç acı çekmedim ve tuvalete dökülen sıvı berraktı. Tortusu falan yoktu. Pantolonumu ilikledim, sifonu çektim ve nöbet masasına dönüp oturdum. Neler olduğunu biliyordum. Sanırım daha kendimi hipnotize edildiğimi telkin etmeye çalışırken bile neler olduğunu biliyordum. Bir iyileştirme mucizesine, Tanrı'nın gerçek bir lütfuna tanık olmuştum. Annemle kız kardeşleri o ay hangi kiliseyi beğeniyorlarsa ona devam ederek büyümüş bir çocuk olarak bu Tanrı'nın lütfu öykülerinden bolca dinlemiştim. Hepsine inanmıyordum ama inandığım insanlar da vardı. Bunlardan biri Roy Delfinus isimli bir adamdı. Ben 6 yaşlarındayken bizden 2 mil kadar ötede otururdu. Küçük oğlu arka bahçedeki odun kırma yerinde babası için odun tutarken birdenbire elini oynatınca adam baltayla oğlanın parmağını koparmıştı. Roy Delfinus o sonbahar ve kışın dua etmekten dizleriyle halıyı eskittiğini söyledi. İlkbahar geldiğinde oğlanın parmağı yeniden çıkmıştı. Tırnağı bile gelmişti. Perşembe gecesi duasında olanları anlatırken Delfinus'a inanmıştım. Orada elleri bahçıvan pantolonunun ceplerine sokmuş konuşurken sözlerinde inanılmaması olanaksız çıplak, yalın bir dürüstlük vardı. O parmak çıkmaya başladığında geceleri biraz kaşıntısı vardı demişti ama bu kaşıntının Tanrı'dan geldiğini bildiği için kendi haline bıraktı. Tanrı'ya ve Efendi İsa'ya şükürler olsun. Roy Delfinus'un öyküsü pek çok öyküden yalnızca bir tanesiydi. Ben o eski mucize sağıtmalar geleneğinde büyümüştüm. Gris grise inanırdım. Parantez. Yalnızca bizim tepelerde onu değişik aksanla söylerdik. Sihirler için güdük suyu, kayıp aşkın kalp ağrısını hafifletmek için yastığın altına konan yosun ve tabii bizim eskiden muska dediğimiz şeyler. Ama John Coffey'nin gris grisci olduğuna inanmıyordum. Gözlerinin içine bakmıştım. Daha da önemlisi dokunuşunu hissetmiştim. Tıpkı garip ve harika bir doktorun dokunuşu gibiydi. yardım ettim değil mi? Bu sözler dile dolanan bir şarkı ya da büyü yapmakta kullanılan sözler gibi kafamın içinde yankılanıp duruyordu. Ama o yardım etmemişti ki, Tanrı yardım etmişti. John Coffey'nin ben demesi gururdan çok cahilliği yüzünden olabilirdi. Ama kiliselerdeki şükran dualarından, annemle teyzelerimin o kadar sevdikleri çam tahtasından amin köşelerinden biliyordum ya da inanıyordum ki saatimi iyileşen ya da iyileştirenle ilgili değil, Tanrı'nın iradesiyle ilgilidir. İnsanın hastalığının üye olduğuna sevinmesi normaldir, beklenen bir şeydir. Ancak bunun bir bedeli vardır. İyileşen kişi bu olayın nedenini sormak, Tanrı'nın iradesini ve Tanrı'nın bu iradeyi gerçekleştirmek için yaptıklarını düşünmek zorundadır. Bu örnekte Tanrı benden ne istemişti? O kadar çok istediği neydi ki iyileştirme gücünü bir çocuk katilinin eline vermişti? Evde bir köpek kadar hasta, gözeneklerimden kükürt kokusu tüterek yatakta titriyor olmam yerine koğuşta olmamı mı? Belki de William Wharton başka bir olay çıkarmak ister diye ya da Percy Whitmore'un yeni bir aptallık yapıp yine zarar vermesini önlemek için evde değil de burada olmam gerekiyordu. Tamam o halde öyle olsun. Gözlerimi açık tutacaktım ve çenemi kapalı, özellikle de mucize saatimi konusunda. Hiç kimse benim daha iyi görünüp hissetmemi sorgulayacak değildi. Herkese iyileştiğimi söyleyip duruyordum ve o güne kadar buna gerçekten inanmıştım da. Hatta Müdür Morris'a bile iyileşmekte olduğumu söylemiştim. Deluco bir şeyler görmüştü ama onun da ses çıkartmayacağından emindim. Parantez. Herhalde konuşursa John Coffey'nin ona bir büyü yapacağından korkardı. Coffey'e gelince o zaten bütün olan biteni unutmuş olmalıydı. Ne de olsa yalnızca bir araçtı o. Ve yağmur durduktan sonra içinden akan suyu hatırlayan tek bir kanal bile yoktur dünyada. Böylece ben de bu konu hakkında çenemi kapalı tutmaya karar verdim. Ama ne kadar kısa bir süre sonra anlatacağım ya da kimlere söyleyeceğim konusunda en ufak bir fikrim bile yoktu. Buna karşın koca oğlanım konusunda yine de meraklanmıştım, ne yalan söyleyeyim. Hücresinde bana olanlardan sonra merakım daha da artmıştı.